Ayrım 35. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 487. Bir ayı nasıl korkutulur? Teva. Bu hikaye çok eski zamanlarda ve çok uzaklarda geçmez. Red Rock Hill tepelerinde küçük bir tavşan yaşarmış. Dikenli kaktüs meyvesi en sevdiği yiyecekmiş ve bütün gün Rio Grande kıyılarında dolaşır, bunlardan toplarmış. Sonunda olanı biteni yiyip bitirince gözünü karşı kıyıya dikmiş. Kendi kendine, sanırım orada dünyalar kadar kaktüs meyvesi yetişmekte. İyi de nasıl karşıya geçeceğim bunlardan toplamak için, diye mırıldanmış. Tavşan ırmağın kendi başına yüzüp geçemeyeceği kadar geniş ve derin olduğunun farkındaymış. Ah akıntıyı yaratan amca hızlı akan su. Burada olsaydı da beni tutup karşıya geçirseydi ne iyi olurdu diye iç geçirmiş. Hızla akan su bunu duymuş ve çocuğum işte buradayım, senin için ne yapabilirim diye karşılık vermiş. Küçük tavşan sesin geldiği yere doğru sıçramış. Amca, demek oturduğun yer burası ha? Demiş. Evet burası, benden ne yapmamı istiyorsun? Kaktüs meyvesi toplamak için karşı yakaya geçmek istiyorum ama su benim için biraz fazla geniş ve derin. Karşıya geçmekte bana yardımcı olur musun? Hızlı akan su, olur deyince tavşan çıkıp başına oturmuş. Suyun üzerinde şapur şupur ilerlemişler ve çok geçmeden karşı kıyıya varmışlar. Karaya çıktıklarında hızlı akan su, geri dönmek istediğinde bana seslenmeyi unutma, demiş. Tavşan, karanlık basmadan yuvasına geri dönmek istediğinden, hiç vakit kaybetmeden işe koyulmuş. Dikenli kaktüs meyveleri toplayıp yemeye başlamış. Derken ayı kardeş çıkagelmiş. Küçük tavşan, evet ayı kardeş. Vay canına, ne güzel bir gerdanlığın var senin öyle. Ya, öyle değil mi? Seninle gerdanlığına bir bahse tutuşmak istiyorum. Seninkine karşılık benim kırmızı gerdanlığımı koymaya razıyım. Ben kazanırsam seninkini alırım, sen kazanırsan da benimkini sana veririm. Küçük tavşan öneriyi kabul etmiş ve ertesi gün tam öğlen vakti aynı yerde buluşmak üzere sözleşmişler. O akşamüstü küçük tavşan ırmağa geri dönmüş ve amcası onu alıp karşıya geçirmiş. Amca, yarın burada beni beklemelisin. Çünkü ayı kardeşle bir iddiaya girdik. Beni gene karşıya geçirmelisin. Amca, seni burada bekleyeceğim demiş. Kazanacağından eminim. Ertesi gün küçük tavşan erkenden kalkmış ve bir telaş ayı kardeşle buluşmak üzere yola çıkmış. Biraz erkenci olduğundan şöyle bir ormanda gezinmek istemiş. Hoplaya zıplaya dolaşırken yerde meşin bağı hala üzerinde durmakta olan eski bir at çıngırağı bulmuş. Alıp onu boynuna atmış ve her zıpladığında çıngırak ding dong diye sesler çıkarıyormuş. Küçük tavşan kendi kendine, bu eski çıngırak ayı kardeşle uğraşmakta bayağı işime yarayacak gibi geliyor bana diye düşünmüş. Bunun üzerine çıngırağı büyük bir titizlikle ormanda bir yere saklamış. Öğlen olduğunda ayı kardeş çıkagelmiş. Erkencisin bakıyorum demiş. Küçük tavşan yalnızca evet demekle yetinmiş. İki kafadar yarışmak üzere ormanın sık bir yerinde yerlerini almışlar. Ayı kardeş eline bir değnek alarak yere bir daire çizmiş. Küçük tavşan, önce sen gidebilirsin, demiş. Yo, olmaz. Yarışmayı isteyen sen olduğuna göre öncelik senindir. Peki, önce ben gideceğim. İkimizden en yürekli olanın ben olduğumu kanıtlayacağım sana. Şu daireyi görüyor musun? Onun içine oturacak ve kıpırdamayacaksın. En küçük bir şekilde dairenin dışına çıktığın takdirde iddiayı kaybedersin ona göre. Küçük tavşan otururken ayı kardeş ormanın derinliklerinde gözden kaybolmuş. Birkaç dakika sonra küçük tavşan garip sesler duymaya başlamış. Ah, ah, tweet, tweet, tweet, ah, ah, tweet, tweet, tweet. Küçük tavşan, bunun ayı kardeş olduğundan şüphem yok diye düşünmüş. Beni korkutmaya çalışıyor ama yerimden kıpırdamaya hiç niyetim yok. Garip sesler gitgide yaklaşıyormuş. Derken koca bir ağaç büyük bir gürültüyle devrilmiş ve tavşanın azıcık ötesine düşmüş. Ayı kardeş, kıpırdadın işte, kıpırdadın, gördüm diye bağırmış. Küçük tavşan, yo, hiç de kıpırdamadım yerimden. İstersen gel kendin bak diye karşılık vermiş. Ayı kardeş hiçbir ayak izi falan göremeyince tavşanın hiç kıpırdamadığı gerçeğini boyun eğmek zorunda kalmış. Küçük tavşan ayı kardeşe, şimdi sen otur bakalım şu dairenin içine, benim seninkine oturduğum gibi demiş. Tavşan da yere bir daire çizmiş ve ayı içine oturmuş. Dairenin içinde oturmakta olan ayıyı arkasında bırakarak tavşan ormanın içine dalmış. Hemencecik eski at çıngırağını boynuna geçirmiş ve ayının oturmakta olduğu yere doğru harekete geçmiş. Birkaç adım zıpladıktan sonra durmuş ve boynundaki çıngırağı çalarak şarkı söylemeye başlamış. Ah nanana, ah nanana, isçanay, çanani, çohaya. Nerede oturuyorsun öyle dostum ayı? Ayı kardeş şarkıyı duyunca, bu arkadaşım küçük tavşan değil ki diye düşünmüş. Bu bambaşka biri. Ayı kardeşin oturmakta olduğu yere gitgide yaklaşan küçük tavşan, boynundaki çıngırağı daha da kuvvetlice çalmaya başlayarak şarkısını tekrarlamış. Gerçekten aklı başından giden ayı kardeş ayağa fırlayıp kaçmaya başlamış. Küçük tavşan hoplayıp zıplayarak kaybettin işte, ver bakalım bana şu gerdanlığını diye bağırmış. Ve hikayenin gidişatına göre küçük tavşan ayı kardeşi yenilgiye uğratmış. Ve eğer bugünlerde Teva arazisinde boynunda küçük bir kırmızı çıngıraklı bir tavşan görecek olursanız, hiç şüpheniz olmasın ki bu ayı kardeşi yenilgiye uğratarak kırmızı gerdanlığını alan tavşanın soyundandır. Teva dilinden Alfonso Ortiz tarafından çevrilmiştir. Çakal ve İki Kurbağa Kadın, Alsea. Çakalın hiç karısı yokmuş ve kimse onunla evlenmek istemiyormuş. Derken bir gün kurutulmuş somon almak üzere sahile gitmeye karar vermiş. Yola çıktıktan az bir süre sonra yöresel çiçekler ekmek üzere yeri kazmakta olan iki kurbağa kadına rastlamış. "Nereye böyle?" diye seslenmişler arkasından. Onları işitmemiş gibi yapmış ama kadınlar üçüncü kere seslenince ilgilenir gibi olmuş. "Ne istiyorsunuz?" "Hiç, yalnızca bir şey sormak istemiştik." "Nedir? Nereye gidiyorsun böyle?" Somon almak üzere sahile gidiyorum. Ha iyi. Dönüşte bize de bırakır mısın biraz? Tabii. Ve çakal yoluna devam etmiş. Başlamış. Yahu ne etsem de şu ikisine güzel bir oyun oynasam diye düşünmeye. Biraz ilerlediğinde bir ağacın dallarına konmuş bir takım eşek arılarına rast gelmiş. Yuvalarına gitmiş ve onu ağaçtan alarak eşek arılarının uçamayacağı şekilde sarıp sarmalamış. Sonra yuvayı bir sepete sokarak arılar uçabilsin diye üstünü açmış ve dışarı çıkamasınlar diye de sepetin ağzını büzmüş. Çakal sepeti bir yük gibi sırtına vurarak kurbağa kadınların çukur kazmakta oldukları yere geri dönmüş. Onları görmemiş gibi yaparak yoluna devam ederken kadınlar arkasından seslenmişler gene. "Hey, eve geri mi dönüyorsun?" "Evet, eve geri dönüyorum. Ne kadar somon götürüyorsun?" "Pek fazla değil. Ama ikimize biraz bırakacağına söz vermiştin." "Peki, gelin de alın bakalım." Kadınlar bir koşu gelerek sepeti açmaya başlamışlar. "İkiniz kafalarınızı sepetin içine sokun." Öyle yaptıklarında çakal sepete basmış tekmeyi, eşek örleri öyle bir öfkeyle fırlamışlar ki yuvalarından iki kurbağa kadını oracıkta soka soka öldürmüşler. Kadınlar can verdikten sonra çakal onların cinsel organlarını alarak oradan ayrılmış. Çakal artık ne zaman canı seks istese yeri bir çukur açıyor, kadınların organlarını içine sokarak işini bitiriyormuş. Aradan çok geçmeden iki kadın dirilivermiş. İşlerinden biri kendini yoklayınca, "Organım yok yerinde, seninkinden ne haber?" diye çığlığı basmış. Diğeri de bakınca onunkinin de yerinde olmadığını görmüş. Çakalın kendilerine pek fena oyun oynamış olduğunu anlamış kurbağa kadınlar. İşte bu yüzden kurbağaların cinsel organları yoktur ya. 1901 yılında anlatılmış olan bir hikayeden alınmıştır. Çakal bir yıldızla dans eder. Chayen. Büyük gizemli güç çakala hiç esirgemeden kendi büyülerinden bir epey bahsetmiş olduğundan çakal oldukça güçlü ve kendini beğenmiş biri olup çıkmış. Ona göre üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yokmuş. Hatta bazen kendini gizemli güçten üstün hisseder, onunla aşık atmaya kalkarmış. Bu yüzden bazen pek akıllı, bazen de sırılsıklam salak olup çıkarmış. Çok eski zamanlarda bir gün, bir yıldızla dans etmeye takmış kafasını. "Bunu yapmak için can atıyorum," demiş. Bir dağın arkasından doğmakta olan parlak bir yıldız görmüş ve ona, "Hey sen, yıldız, dur ve aşağı in. Seninle dans etmek istiyorum," diye seslenmiş. Yıldız, çakalın onu yakalayabileceği kadar alçalmış ve ardından da çakal tatlı canından olmamak için sımsıkı yapışmış bir halde hızla göğe yükselmiş. Yıldız gökte fink atmaya, dönüp durmaya başlamış. Çakal öyle yorulmuş ki kolları sanki yerlerinden kopacakmış gibi karıncalaşmış. Yıldız, demiş, artık yeteri kadar dans ettiğimizi sanıyorum. Seni bırakacak, eve döneceğim. Yıldız, yo, sakın yapma, çok yükseklerdeyiz, demiş. Seni aldığım dağa yaklaşana kadar bekle. Çakal aşağıya, dünyaya bakmış. Ona çok yakındaymış gibi gelmiş bir an. Yıldız, takatim kalmadı. Sanırım artık ellerimi bırakabilirim. Yeteri kadar alçaldık, demiş ve kendini boşluğa bırakmış. Çakal çok feci bir hata yapmışmış meğer. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. 10 tam kış boyunca düşmüş de durmuş. Nihayet dünyadaki bulutlara erişmiş ve yere düştüğünde tabaklanmış ve tuzlanmış geyik derisi gibi dümdüz yamyaslı olmuş. Oracıkta can verip gitmiş. Gelin görün ki büyük gizemli güç çakalı 7 canlı yaratmanın keyfini sürermiş meğer. Ama çakalın kendini tekrar eski haline getirmesi bayağı birkaç kış zaman almış. Bütün bu zaman boyunca bir epey yaşlanmış ama salaklığından hiçbir şey kaybetmemiş. Benden başka kim çıkabilir ki yıldızlarla dans edebilecek, uzun kışlar boyu gökten yere düşebilecek ve geyik köstekisi gibi yamyaslı olduktan sonra sağ kalıp hikayesini anlatabilecek. Ben çakalım, güçlüyüm, yapamayacağım şey yok benim diye böbürlenip duruyormuş. Çakal bir gece evinin önünde otururken, dağın arkasından hızlı hareket ederken peşinden parlak kuyruğunu sürüklemekte olan garip bir yıldız yükselivermiş. Çakal kendi kendine, şu hızlı yıldıza bakın hele, onunla dans etmek ne şahane olurdu diye düşünmüş. Hey, uzun kuyruklu, garip yıldız, beni bekle ve aşağıya in, seninle dans edelim diye seslenmiş. Tuhaf, hızlı yıldız bir kurşun gibi alçalmış ve çakal sıkı sıkı tutulmuş kuyruğuna. Yıldız pırıl pırıl dönerek evrenin uçsuz bucaksız derinliğine dalıp gitmiş. Çakal gene pek feci bir hata yapmışmış. Aşağılardan baktığında yıldızın gerçek hızını kestirmesi olanaksızmış. O evrendeki en hızlı nesneymiş. Çakalı öyle bir hızla döndürmüş ki boşlukta, önce bir bacağı, sonra da diğeri kopup gitmiş. Göklerdeki bu delicesine hızla yaptığı bu yolculuk sırasında, çakalın bedeni küçük parçalar halinde kopup düşmeye devam etmiş. Ta ki bir tek yıldıza tutunduğu sağ eli kalana dek. Çakal biri oraya biri buraya olmak üzere küçücük parçalar halinde tekrar yeryüzüne düşmüş. Ama çok geçmeden bu parçacıklar birbirlerini aramaya başlamışlar ve ağır ağır bir araya gelerek sonunda çakalı tekrar oluşturmuşlar. Bu epey uzun bir zaman almış, birkaç kış gibi. En sonunda çakal bir tek hala yıldızla birlikte göklerde hızla dolaşıp duran sağ eli eksik olmak üzere tamamlanmış. Çakal, hey büyük gizem, diye seslenmiş. Hatalı davrandım biliyorum. Kesinlikle senin kadar güçlü olmadığımı anladım. Zannettiğim kadar güçlü değilim. Bana merhamet et. Bunun üzerine büyük gizemli güç, dostum çakal, sana 4 can vermiş bulunuyorum. Aptalca bunların ikisini harcamış bulunuyorsun. Bence daha dikkatli olmalısın, diye konuşmuş. Çakal, acı bana, diye sızlanmış. Bana sağ elimi geri ver. Bu uzun kuyruklu yıldıza bağlı dostum. Sabırlı olmalısın. Yıldızın tekrar dağın arkasından yükselip sana görünmesini beklemelisin. O zaman belki sağ elini silkip sana geri atabilir. Bu yıldız ne kadar da bir gelip de yükselir o dağın arkasından? 100 insan ömrü kadar zamanda bir, demiş büyük gizem. Çeşitli Kuzey Kaliforniya hikayelerinden derlenmiştir. 8. Bölüm. Hayvan ve diğer canlılar hakkında öyküler. 4 bacaklılar, 2 bacaklılar ve bacaksızlar. Hayvanlar bütün Kızılderili kabilelerinin folklorunda kalabalık bir halde ve konuşan canlılar olarak yer bulur. Kızılderili mitolojisi ve dinlerinde oynadıkları önemli rol göz önünde bulundurulduğunda onların bu kadar çok hikayede boy göstermelerine şaşırmamak gerekir. Büyüleri pek güçlüdür. En az onlara atfedilmiş olan simgeler ve işaretler kadar. Evrenin ve insan ırkının yaratıcıları olarak betimlenen birçok hayvanla karşılaştık ve bunlar kah oyunbazlar, kah da kültür oluşturucular olarak fütursuz bir şekilde hikayelerin içinde veya dışında yerlerini almışlardır. Kızılderili imgelemelerinde insan ve hayvanların dünyaları arasında bir ayrım katiyetle yoktur. Biri diğerinin giysilerini sırtına geçirerek duruma göre sırayla yerlerini alır bu hikayelerde. Değişik türden hayvanlar kısıtlamasız bir şekilde yalnızca birbirleriyle değil, insanlarla da konuşurlar. Bugün bile bazı büyücüler hala belli türden hayvanların dilinden anladıklarını öne sürerler. Bir televizyon programında sunucu, kuşların dilinden anladığını öne sürdüğünde, Lame Deer'a gülünce ondan şu karşılığı almıştı. Kutsal kitabınızda bir bayan yılanla konuşabilmektedir. Ben hiç olmazsa bir kartalla konuşabilmekteyim. İnsan ve hayvan soylarının birleştirilmesi çabasıyla iki cins arasında ola gelen evlilikler pek tabidir. Kıta sathında varlığını sürdüren bütün kültürler ayı ile evlenmelerden bahsederken buna ek olarak güneybatı ve ovalarda bizon, kuzeybatıda ise balina eşlilikleri söz konusuyken köpek kocada pek rastlanmayan bir öge değildir. Bir hikayede koca gündüzleri köpek, geceleri ise insandır. Karısı köpek yavrular doğurduğunda kabile tarafından dışlanır ama insanlar bu köpek çocukların açlıktan kırılmakta olan insanlardan daha cevval ve başarılı olduğunu fark edince düşüncelerinden geri adım atarlar. Bu tür evlilikler yeni insan ve hayvan akrabalar tarafından belli oranlarda saygıyla karşılanırlar ve diğerleriyle aralarında bir fark gözetilmez. Hayvanlar aslında her ne kadar kutsal olarak kabul edilseler de gene de önemli bir yiyecek kaynağıdırlar. Folklor burada besinsellik ve insan-hayvan ilişkileri üzerine güçlü bir imgesel bağ oluşturur. İngiliz Kolombiyası'nda geçen hikayenin birinde bir geyikle evlenen genç adam büyülü bir şekilde kendisi de bir geyiğe dönüşür ve etinden insanların beslenmesini sağlar. Avcılık kurallarla yüklü, sorumlulukları olan ciddi bir işti. Yola çıkmadan evvel birçok kabileden insanlar oruç tutmak ve seksten uzak durmak gibi bir takım sıkı kurallara uyarlardı ve başarılı bir av için karmaşık mı karmaşık törenlerden geçerlerdi. Pueblolar arasında bir geyik avlandığında kendisini yakalattığı için insanlar ona şükranlarını sunar, gelecekteki avların bereketi için daha da detaylı dinsel ayinler yaparlardı. Böylece insanlar ve hayvanlar kendilerini karşılıklı bir saygı ve yardımlaşma anlayışı içinde bulurlardı. 35. ayrımın sonu, sayfa 500.